Ayrım 12 Ağaç Şarkı Söyleyince Stratis Havyaras Sayfa 136 22 Aşk Çabası Yason amca Lekas'ın kızıl saçlı kadını kıskandığını söyledi. Evden dışarı çıkmasına izin vermiyor, kapıyı da kilitliyor ki kimse içeri giremesin. Kadın bütün gün vücudunu yıkıyor ve kokular sürüyor ya da aynanın karşısında saçını tarıyor ve Lekas'ı bekliyor. İhtimal ki Lekas'tan nefret ediyordur. Kadından söz ettiği zaman sesi yumuşuyor ve derinleşiyordu ve hep yere bakıyordu. Büyük babam Yason amcamın kızıl saçlı kadın yüzünden Lekas'la başının belaya girmesinden korkuyordu. Ama büyük babam yatmaya gidince Yason amca daha yakına geldi ve daha konuşmak istediğini hissettim. Neden durmadan vücudunu yıkıyor ve kokular sürüyor amca? Herhalde Lekas'la anlaşmasının gereğidir. Karşılığında Lekas da ona yiyecek ve giysiler getiriyor. Onları düşmandan sağlıyor. Akşamları Lekas eve gelince ne yapıyorlar? Yemek yiyorlar ve yatıyorlar sanırım. Yatakta ne yapıyorlar? Gülümseyerek bana baktı. Uyuyorlardır. Sen bu konuda ne yapacaksın, Yason amca? Sen olsan ne yapardın? Onu kaçırır, dağlara götürürdüm. Tamam dedi Yason amcam gülerek. Yardım edecek misin? Benim çıkarım ne olacak? Elbette hiçbir şey. Aşk çabası olarak yapacaksın. Duvar yüksek, üzeri cam kırığı dolu ve Lekas dolu bir tüfekle pencerenin ardında bekliyor. Dinle, bir mektup yazdım diye fısıldadı amcam. Postaladın mı? Budala olma. Mektubu ona senin götürmeni istiyorum. Ama nasıl? Önce bak, Lekas orada olmasın. Onun gittiğinden emin olunca, kapıya vur ve seslenince mektubu kapının altından at. Kolay, dedi Yason amca. Sonra bekle bakalım ne diyecek. Benim bundan çıkarım ne olacak? Hiç. Bu bir aşk çabası. Hermione. Sesini duydum ve dudaklarını anımsadım. Güneş küçük beyaz bir bulutun arkasına giriyordu ama saçları parıldıyordu. Saçları ve dizlerinin pürüzsüz derisi. O sırada saçlarındaki kuru yapraklar ışırdadı ve bazıları yerlerini değiştirince boynuna değen birini aldı. Önce amcama sonra bana uzattı. Bizi birbirimize karıştırarak. Kimse benden daha yoksul değildir dedi. Kimse. Bekle diye fısıldadı ve kapının arkasında mektubu okurken ağladığını duydum. Sonunda teşekkür ederim dedi. Yarın yine gel olur mu? Aynı saatte dedi. Sonra adımı sordu. Parmaklarımı çapraz yaparak ekmek seven ve çikolataya bayılan dedim. Benimki Hermione ama bana Hermione diyebilirsin. Ertesi gün kapının altından amcama yazdığı mektupla birlikte ince bir çikolata attı. Çikolatadan hala kahverengi ve yapışkan olan parmaklarımı yalarken amcama bil bakalım benim çıkarım neymiş dedim. Amcam gözleri delice parlayarak titrek bir sesle mektup nerede diye sordu. Uzun bir mektuptu. Amcam posta servisine keseceğime dair bütün tehditlerime rağmen yüksek sesle okumadı. Yavaş yavaş ve kendi kendine okudu. Benim söylediklerimi duymadı bile. Okuması bitip de bana baktığı zaman bakışları benim içimden geçiyordu. Giderek onun derisi ve kemikleri de şeffaflaştı. Basamaklara oturdum ve onunla Hermione'yi düşünmeye başladım. İkisinin yüzü de Hermione'nin saçlarının ardına gizlenmiş, birbirlerine sırlar söylüyorlar ve ardından öpüşüyorlar. Hermione üzerindeki sabahlığın omuzlarından kayıp yere düşmesine izin verdi. Lekas herhangi bir şeyin küçük kara bir noktası, buruşmuş bir kağıt parçası, çarşafların altında bir saç deliğiydi. Hermione çarşafları kaldırdı ve yatağı eliyle süpürdü ve amcam soyunup onun yanına uzandı. Her ikisinin yüzü de uzun kızıl saçların arasına gizlenmişti, öpücükler fısıldayarak. Kollar kolların üzerinde, bacaklar birbirine dolanmış, sırtlar eğiliyor, düzleşiyor, karınlar birbirine sürtünüyor. Kolları bacakları terliyor, vücutları sırt sırta dönüyor. Sonra da çarşafların buruşuklarının düzelmesini dinlemek istiyorlarmış gibi hareketsiz kalıyorlar. Şimdi amcamın dudakları kadının göğüslerinde, kadınınkiler amcamın kulağının içinde. Teşekkür ederim, teşekkür ederim diyor. Ve amcam, yarın bir mektup daha götürürsün değil mi? Diye soruyor. Neredeydin amca? Götürürsün değil mi? Elbette Yason amca. 23. Kedi uçurmak. Filipos, Filisfos ve ben bulduğum kediye Kasım adını taktık. Kedi yüksekleri seviyordu. Masaların üzerinde, yatak direklerinin tepesinde, dolapların üstünde, hatta kapıların tepesinde olmaya, benim kapıyı ileri geri itmeme bayılıyordu. Karşılığında açlıktan miyavlamayı bıraktı ve mırlamaya başladı. Filipos, Filisfos ve ben, için daha önce getirdiği malzemelerden artanlarla yeni bir uçurtma yapmaya karar verdik. Bahar yarışması için uçurtma yapmak için pek az çocuğun kağıdı ve ipi olduğundan, üçümüz bilgi ve yeteneğimizi birleştirirsek pekala kazanabiliriz diye umut ediyorduk. Eski günlerde ödül, belediye başkanının armağanı olan bir bahar kuzusuydu. Bir yıl önce yarışma yapılmamıştı ve kumandan buna üzülmüştü. Onun için Nisan'da hava iyileşince yeni bir yarışma için emir verdi ve ödülün bir tavuk olacağını ilan etti. Uçurtmamıza deneme uçuşu yaptırdığımızda Kasım kedi yavrusu çok heyecanlandı ve ipe, oradan da uçurtmaya ulaşmak için bacağıma tırmandı. Filisfos onu uçuralım dedi. Uçuralım mı? Kedi mi? Neden olmasın, çerçeveye bir sepet asarız, onu da içine koruruz. Filisfos eve gitti ve bir sepetle geri geldi. Hadi koyun içine. Sanki ne olduğunu başından beri anlamış gibi Kasım sepetin içine kendiliğinden atladı ve mırlamaya başladı. Gidelim dedi Filipos. Sepetin sapını çerçevenin ortasına bağladı ve Filipos uçurtmayı yükseğe kaldırdı. Ben ip yumağını aldım ve onlardan 50 adım kadar öteye gittim. Öğleden sonra rüzgarı canlıydı. Uçurtma kediyi taşıyacak denli büyüktü. Ben ipi gererek bırakın diye bağırdım ve uçurtma havalandı. Sakalı ile berrak gökyüzünde hışırdayan kuyruğu arasındaki denge mükemmeldi. Biraz daha ip koyverdim. Uçurtma Filipos ile Filisfos'un alkışları arasında onların başlarının üzerinde daha da yükseğe çıktı. Kedi yavrusuna gelince hiç korkmamıştı. Tersine tepemizden aşağı bize parlak turuncu gözleriyle bakarken ve pençeleriyle sepetin, onun pilot kabininin kenarlarını tuttuğu zaman yaşamının en güzel anlarını yaşıyor gibi görünüyordu. Bütün ipi koy ver diye bağırdı Filisfos. Kasım'ın uçuş haberi derhal yayıldı ve seyretmek isteyen birçok kişi bir daha ne zaman uçuracağımızı sordu. Ama Filipos, Filisfos ve ben aç kedi uçmaz diye yanıt verdik. Temel eğitim. Aç kedi uçmaz dedik ama kimse bize ekmek vermedi. Biz de kediyi uçurtma bayramından önce uçurmamaya karar verdik. Bu suretle en azından yarışmayı ve kumandanın tavuğunu kazanmayı umut edebilirdik. Sonra iki çocuğun daha oyuna yeni buluşlar ekleyeceğini duyduk. Tıraş bıçakları. Ayrıca çocukların babaları düşman işbirlikçileriydi. Bu da onların ince ama dayanıklı kağıt, gerçek zamk, yepyeni tıraş bıçakları ve paraşüt ipi sağlayabilecekleri anlamına geliyordu. Uçurtmalarını tıraş bıçaklarıyla silahlandıracaklar, onlarla rakiplerinin uçurtmalarına saldırıp iplerini keserek uçurtmalarını düşüreceklerdi. Yavaş yavaş yarışmanın bir hava savaşına dönüşeceği anlaşılıyordu. Buna göre kazanan en orijinal ve görkemli uçurtma değil, hepsi düştükten sonra uçmaya devam eden uçurtma olacaktı. Yarışmaya katılmak için kendilerini yazdıran bütün çocuklar tıraş bıçağı aramaya koyuldu. Biz ise Kasım'la ilgileniyorduk. Acaba kendini ve uçurtmayı tıraş bıçaklarına karşı savunabilecek miydi? Yarışmadan çekilip gülünç duruma düşmekten kaçınabilirdik. Devam etmeye karar verdik. Kasım'ın tırnaklarını uzamaya bıraktık ve kullanılmış tıraş bıçağı aramaya çıktık. Bulduklarımız paslı ve kördü ama büyükannem kenarlarını bardak içinde bileyerek durumlarını biraz düzeltti. Daha sonra Filipos'la ben ikinci bir uçurtma, bir eğitim uçurtması yaptık ve kedi yavrusunu savaşçı olarak eğitmede kullandık. Ben büyük uçurtmayı ve içinde kediyle birlikte sepeti tuttum. Filipos da bize ikinci uçurtma ile saldırdı. Ne olup bittiğini anlaması için Kasım'a 1-2 dakika yeterli olmuştu. Önce şaşırdı ve başını sepetin içine çekip saklandı. Sonra arka ayaklarının üzerinde kalkarak savunmaya geçti. Ben onu karşı saldırıya geçmeye teşvik ettim ve ikinci uçurtmadan her kağıt koparışında başını okşayarak onu övdüm. Daha sonra tıraş bıçaklarını ikinci uçurtmaya taktık ve kedinin oyunun ek tehlikelerini fark edebilmesi için eğitime yeniden başladık. İlk çatışmalar. Yarışma günü ipimizi mumladık ve tıraş bıçaklarını çerçevenin altı köşesine ve kuyruğa dizdik. Ek güvenlik için sepetin sapını uçurtmanın ortasına ince telle bağladık ve tepeye yolladık. Yarışmaya katılan uçurtmaların sayısı bir düzineydi. Çoğu yıldız biçimindeydi ama her birinin rengi ve büyüklüğü başkaydı. Bizimki kırmızı ve en büyüklerden biriydi. Tepeye çıkar çıkmaz Kasım sepete atladı. Çevresinde öbür uçurtmaları görünce tıslamaya ve havayı pençelemeye başladı. Tatlı bir ilkbahar günüydü ve batı ufukta birkaç küçük beyaz bulut vardı. Denizden esen yel, uçurtmamızı ve kedimizi yükseğe uçurtacak kuvvetliydi. Güneşte parıldayan tıraş bıçağı cephaneleriyle bütün uçurtmalar havalanınca kalabalık alkışladı, sonra da favori uçurtmalarının çevresinde gruplar oluşturdu. İlk çatışmalar başlar başlamaz düşman subayları ve erleri bahis oynamaya başladılar. Biraz sonra bütün uçurtmalar hemen hemen aynı yükseklikte uçuyor, birbirlerine saldırıyor, sıkıştıkları durumdan kurtulmak için manevralar yapıyor ve kuyruklarındaki tıraş bıçaklarını kullanabilmek için iplerini çekip birden bırakıyorlardı. Bana soldan yaklaşıp meydan okudular. Saldıran benden birkaç yaş büyük bir çocuğun küçük fakat hareketli uçurtmasıydı. Kalabalık ona yer açtı, sonra da çevremizde bir halka oluşturdu. Ben ipimi kısalttım, fakat öbürü benim uçurtmamın üzerinde kalmayı, kuyruğunu benim ipimle sakalın birleştiği düğüme yaklaştırmayı başardı. Kalabalık sessizleşti ve Kasım, arka ayakları üstünde kalkarak düşmanın kuyruğuna pençe attı, kuyruk şeritlerinin bir bölümünü kopardı, bir alkış ve övgü dalgası yükselmesine neden oldu. Kasım en büyük kalabalığı çekmişti. Düşman uçurtma benimkiyle aynı yüksekliğe indi ve Filipos, "Dikkat!" diye bağırdı. Ben ipi sağ elime geçirerek uçurtmalar arasındaki arayı artırdım. Düşman da aynı şeyi yaptı ve bir adım daha yaklaştı. Uçurtmalarımızın çerçeveleri o denli şiddetli çarpıştı ki, Kasım az kalsın pilot kabininden düşüyordu. İki uçurtma da yara almadı ama çarpışmadan dolayı korkan kedi yavrusu, sepetinin dibinde gizlenmeyi sürdürdü. Gülüşmeler oldu. Ben bir kez daha bir adım sağa giderek uçurtmalar arasındaki arayı açtım. O sırada kalabalığın dikkati birbirine dolaşıp geniş daireler çizerek yere doğru inen iki uçurtmaya çekilmişti. Rakibimin de bu gösterişli düşüşe daldığını fark edince ipimin birazını çekip birden bırakarak kuyruğumun tamamını onun ipine sürttüm. Tehlikeyi görünce düşmanım ipi salıverdi ve uçurtmasını öyle bir şiddetle uzaklaştırdı ki ip koptu, uçurtma kurtuldu ve tarlaya çakıldı. Uzun bir alkış koptu. Filipos ve Filisfos ellerini çırparak ve sevinç çığlıkları atarak dans etmeye başladılar. Rakibim ise ipinin geri kalanını topladı, burnunu çekti ve uçurtmasının enkazını toplamaya gitti. Savaş kızışıyor. Bundan sonraki yarım saat içinde yarım düzine uçurtma düşürülmüştü ve ikinci round 5 yarışmacı ile açıldı. İkisi birbirine karşı, ikisi bana karşı. Bana sağdan ve soldan aynı anda hücuma geçtiler. Bu ikili takım halinde yarışan ikiz kardeştiler. Babaları bir muhbirdi. Kalabalık özellikle de bana karşı bahse giren düşman subayları ve askerleri giderek heyecanlanıyorlardı. Filipos ile Filisfos öylesine kendilerini kaptırmışlardı ki dikkatimi toplamakta güçlük çekiyordum. Onların önerilerini kabul etmeyince bana öfkeyle bağırıyorlar ve en az iki kez ipi elimden almaya kalkıştılar. Kasım sepetinde bir kez daha ayağa kalktı ama iki yandan yaklaşan düşman uçurtmalarını görünce yeniden sindi. Sağdan gelen ilk çarpışmada yeniden meydana çıktı ve pençesini aksi yönde uzatarak havayı tırmalamaya başladı. Kalabalık alkışladı ve yuhaladı. Sonra yakınımızda düelloya girişmiş iki uçurtma birçok iple kuzey ufkuna doğru geri çekildi. Zafer kazanan çocuk, peşinde kendini çevreleyenler olduğu halde gelerek ikizlerden beni soldan taciz edene meydan okudu. Yeni bir gürültü koptu ve bahisler oynanmaya başladı. "Onu şimdi vur!" diye bağırdı Filisfos. Ben çabucak sağa geçtim ve kendi ipimi çekerek uçurtmamın çevresindeki tıraş bıçaklarını düşman uçurtmasına sürttüm. Hiçbir şey olmadı ama öbürünün çevremde manevra yapmasına fırsat vermeden ipimi gevşetince Kasım ayağa kalktı ve düşmana pençe attı. Uçurtmasından uzun bir parça kopardı. Kalabalık "Bravo!" diye bağırdı. Solumda öbür ikizle savaşan çocuk birden sağa geçti ve kendi uçurtmasının kuyruğundaki tıraş bıçaklarıyla ikizin kuyruğunu ikiye böldü. Harika bir davranış. Kalabalık sessizleşti. Eller tamamlanmamış hareketlerin ortasında donup kaldı. Gözler göğün parlak mavisine karşı pırıldayan iki sıra tıraş bıçağının X biçimindeki düzenine dikildi. İkizin kuyruğu kopmuştu, kuyruğun sarıldığını ve yaralı bir yılan gibi kıvrandığını gördük. Kalabalık alkışladı fakat dram daha sonuçlanmamıştı. Dengesini kaybeden kuyruksuz uçurtma, zafer kazanan uçurtmanın üzerine yükseldi ve sonra onu da sürükleyerek aşağı doğru inmeye başladı. Sonunda ikisi birden yere çakıldılar. Son düello. Kopan kıyamet birkaç dakika sürdü. O sırada ikinci grup seyirci bizimkilere katıldı. Filisbos ve Filipos çok yakına gelmelerini önlemek için bayağı uğraştılar. Rakibim ve benim son düello için subaylar ve askerler bahis oynamayı bitirinceye kadar sessiz bekleyeceğimizi sandım. Yanılmışım. Rakibim çabucak hareket ederek uçurtmasını alçalttı. Sonra da elini yükseğe kaldırarak çevresindeki tıraş bıçaklarını benim ipime sürttü. Ben hemen ipimi çektim, ona yakınlaştım. Kasım ayağa kalkıp düşman uçurtmasından bir uzun parça daha koparttı. Kalabalık bahis tutuşmayı bıraktı ve birçok kişi manevralarımıza yer bırakmak için geri çekildi. Ben sola doğru iki adım attım ve ipimi daha da aşağı çektim. Öbürü de aynı şeyi yaptı. Ben elimi kaldırdım ve sağa doğru iki adım gittim. Beni yine izledi ve çerçevelerimizin uçları çarpıştı. Kedi yavrusu sepetin içine düştü ama hemen yeniden meydana çıktı. Düşman uçurtmasının yeniden yaklaştığını görünce üzerine atlayacak gibi oldu. Rakibim ipini daha da kısalttı ve birden beklenmeyen bir hareket yaptı. Geldi, önüme oturdu. Uçurtmasını benimkinin altından ve benim önümde yönetmeye başladı. Ben daha ne yapmayı tasarladığını anlayamadan ipini yükseltti ve çerçevedeki tıraş bıçaklarını benim ipime sürttü. Kalabalık soluk almayı durdurdu ve ben tıraş bıçaklarının sürtünmesini kendi ipimde hissettim. Herhangi bir hareketim sürtünmeyi arttıracaktı. Sonra başka bir şey oldu. Kasım düşman uçurtmasına doğru atladı, çerçevesine tutunarak pençeleriyle ve dişleriyle uçurtmayı büyük bir öfkeyle parçalamaya başladı. Kedinin ağırlığı gidince hafifleyen uçurtmam yükseldi ve tıraş bıçaklarından kurtuldu. Kalabalık kulakları sağır eden uzun bir "Ah!" ile tepki gösterdi. Kuyruğu paramparça olan, Kasım'ın ağırlığı altında yükseklik kaybeden rakip uçurtma alçalmaya başlamıştı bile. Beklenmeyen konuğu düşürmek için rakibim ipini birkaç kez umutsuzca çekti ama kedi yavrusu sımsıkı yapışmıştı ve birkaç saniye içinde uçurtma ve kedi tarlalara zorunlu iniş yaptı. Tatlı bir bahar havasıydı. Güneş bütün gün küçük beyaz bulutlar semadan birer birer kayboluncaya kadar ve rüzgar bizim uçurtmamızı mahallenin üzerinde uçurduğu sürece parladı, parlamayı sürdürdü. Güneş batınca büyükannem Filipos, Filisfos ve beni, Kasım'ı kızarmış düşman tavuğu yemeye çağırdı. 12. ayrımın sonu, sayfa 145.